Ayrım 12. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 210. Maraş katliamının en büyük tahribatlarından biri Yusuflar Mahallesi'nde yaşanmıştır. Bütün bir mahalleyi işgal etmiş olan saldırgan güruh, insanları en vahşi biçimde katletmiş, evleri yağmalamıştır. Dosyadan. Zöhre Yıldırım, Gür'ün Yuva Köyü, 55 yaşlarında. Abdülvahap dede eve gelmemişti henüz. Mahallede, sokakta Zöhre nenenin şimdiye dek görmediği kadar kalabalık vardı. Ellerinde silahlarıyla dolaşıyor, bağırıp çağırıyorlardı. Zöhre nene korkmuştu. Ne yapacağını da bilmiyordu. Kocasını beklerken kapıyı kilitledi. O güne kadar yapmadığı bir şeydi. Pencereden gizlice bakıyordu dışarıya. Az sonra Abdülvahap dede geldi. O da anlamıştı bir şeylerin olduğunu. Ayrıca Zöhre ana da anlattı bildiklerini. Abdülvahap dede kızıyordu olanlara da, bunları yapanlara da. Kim olduklarını bilmiyordu. Sağcısı da, solcusu da ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Yazık değil mi bu memlekete, bu insanlara? Şimdi ne olacak deyip duruyordu. Öfkesi biraz yatıştığında Zöhre nene ne yapacaklarını sordu. İbrahimler geldi akıllarına. Aynı anda oraya gitmekten söz ettiler. Beklemeden oraya gitmenin hazırlıklarını yapmaya başladılar. Zöhre nene kapıları, pencereleri kontrol etti. Evdeki eşyalara baktı ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu gördükten sonra çıktılar. İlk kez mahallede ve kendi sokaklarında yürürken sakınarak, korkarak yürüyorlardı. Abdülvahap Yıldırım önde, eşi Zöhre arkada yürüyorlardı. Eski kuşak oldukları için el ele tutuşmamış veya kol kola girmemişlerdi. Sokaktan meydana çıktıklarında biraz ötede bağırarak yürüyen bir grup gördüler. Hemen yollarını değiştirmek için bir evin duvarının kenarına saklanır gibi sığındılar. Kalabalık uzaklaştığında oradan çıkıp başka bir yoldan İbrahimlere ulaştılar. İbrahimlere geldiklerinde onların da aynı nedenlerle aynı kaygılar içinde olduklarını gördüler. İçeride gece boyunca olanları konuştular. Ne yapabileceklerine dair çareler aradılar. Tek umutları saldırılar büyümeden hükümetin müdahale edeceğiydi. Böyle bir müdahalenin, saldırıları engelleyecek bir tutumun devlet tarafından mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Başka türlüsünü akılları almıyordu. Abdülvahap dede, devlet istedikten sonra neleri durdurmaz ki? Bu devlet 3-5 yobaza mı boyun eğecek? Sabahleyin her şey düzelir diyor ve bu söylediklerine inanıyordu. Gecenin geç saatlerine kadar bu minvalde konuştular. Doğrusu geç saatten sonra kimse uyuyamadı. Zöhre nene İbrahim'in evine geldiğinden beri bir gözü İbrahim'de, bir gözü eşindeydi. Neden bu kadar dikkatle onlara yönelmişti, o da bilmiyordu. Olanlar onu korkutuyordu ama daha sonra olacak olanları aklına bile getiremiyordu. Sabahtan beri yaşananlar onun bütün dünyasını etkilemişti. Yine de metin olmaya çalışıyordu. İbrahimlerin evlerine doğru geliyordu saldırgan grup. Kalabalıktı gelenler. Ellerindeki silahlarıyla düşmanlıklarını gösteriyorlardı. Henüz uzaktaydılar. Geçtikleri yerlerde dumanlar ve figanlar yükseliyordu. Saldırılar başlamıştı artık. İbrahim Ünverler'in evinde bulunanlar buradan ayrılarak Osmanlıların evine geçmek zorunda kalmışlardı. Önce gitmeye niyetlenmeyen Zöhre nene, durumun vahametini anladığında itiraz etmedi. Komşu Osman'ın eşi Zöhre nenenin arkadaşıydı. Onların evlerine gelmelerine kocası razı olmamış, ancak eşi yardımcı olmuştu. Zöhre nene evden eve geçerlerken zorlanmış, duvarı aşamamıştı. Osmanlıların evine geçmiş olan kocası Abdülvahap dede duvarı yıkmış, Zöhre nenenin elini tutarak o tarafa geçirmişti. Evinden kaçmak bunca yıllık hayatında karşılaştığı en garip ve en aşağılayıcı olaydı Zöhre nene için. Hiçbir düşmanlığın insanı bu hale getirmesine aklı ermiyordu. Neler oluyordu böyle? Neden insanlar kendilerine karşı bu kadar acımasız, vahşi ve zalim olabiliyorlardı? Neden evlerini terk etmeye zorlanıyorlardı? Bu yaşta başımıza gelenlere, yaşamak zorunda bırakıldıklarımıza, bizlere reva görülenlere bak, diyordu kendi kendisine ve daha çok bunu yapanlara kızıyordu. Zöhre nene çabuk öfkelenenlerden değildi. Hep makul, daha mantıklı ve mutedil bir tarzı vardı. Buna rağmen yaşadıkları karşısında öfkeleniyordu. Evden eve geçmeye çalıştıklarında Zöhre nene gözyaşlarını boğulmuştu. Geçerlerken zorlanmış, atlayamamıştı. Ayrıca Osman Efendi'nin aldığı tutuma üzülmüş, bu yaptığını soracağım diye geçiriyordu aklından. Kadın kendilerini acıdığı için evlerini almak istemiş, kocası karşı çıkmıştı. Zöhre nene bunu yeni öğrenmişti. Zöhre nene komşusundan gördüğü ve beklemediği bu davranışın ezikliğini yaşıyor, biraz da bu nedenle ağlıyordu. Onuru kırılmış insanların ruh hali içindeydi. Nedense ne yapılsa zoruna gidiyordu. Bu duygular içinde sığınabildiler komşularına. Gittikleri evin hanımı Zöhre neneye teselli vermeye çalışıyordu durmadan. Onun rahatlaması için söyleyebileceği ne varsa onu söylüyor, eşinin Zöhre'lerin evlerine gelmesine karşı aldığı tutumu benimsemediğini anlatmaya çalışıyordu. Sanki bunca zulmü o yapıyormuş gibi eziliyor, utanıyor, katliamcılara beddualar ediyordu. Sırf Zöhre rahatlasın, ağlamasın diye. Katliamcılar İbrahim Ünver'in evini yakıp yağmalamaya başladıklarında, evdekiler Osmanlıların evinde zoraki sığınmacı durumundaydılar. Bu durumda katliamcılar Ünver ailesini kaçtığını görmüş, onları aramaya başlamışlardı. Bütün komşulara soruyor, tehdit ediyorlardı. Eğer bu Alevileri saklayanlar varsa onların da başına aynı şey gelecek, kimdelerse söyleyin diyorlardı. Osmanlıların evinde saklanmış olan Ünver ailesi, Zöhre nene, ev sahibi Osman ve eşi de bunları duyuyorlardı. Osman'ın tedirginliği, misafirleri evine almak istemeyen tutumu boşuna değildi. Katliamcılar Ünver ailesini ararlarken onların gürültüsünü bastıran bir ses duyuldu. Kaçak Aleviler Osman'ın evinde saklanıyorlar diye bağırıyordu melun sesin sahibi. Katiller duydular bunu ve hemen yöneldiler Osman'ın evine. Bu arada yağmaladıkları Ünverlerin evini yakmaya başlamışlardı. Ev yanıyordu cayır cayır. Zöhre nene Osman'ın evine saldırıldığında ağlamaya devam ediyordu. Gözyaşları durmuyordu. Ölüm korkusundan değildi Zöhre nenenin ağlaması. Çaresizlik de onu bu denli ağlatan. İnsan çaresizlikten ağlar daha çok, zorluklardan değil. Gün görmüş, yaş yaşamıştı. Düşmanlıklar bilirdi, derin, köklü, yıllarca sürmüş ama hiçbirisinde bu kadar derin bir aşağılama yaşadığını hatırlamıyordu. Hiçbir zulüm, hiçbir zorluk bu büyük aşağılanmayla karşılaştırılamaz. Bu nasıl bir haldir, bu nasıl onur kırıcı bir durumdur? Düşmanlığında bir ahlakı, bir yolu, yordamı yok mudur? Gözyaşları dinmedi. Ağıt yakarak ağlıyordu artık. Ağıtlarla dile getirdiği dertleri daha çok ağlamasına, daha çok işlenmesine yol açıyordu. Yaşadıklarını kabullenmiyor, zoruna gidiyordu. Belki daha çok bunun için ağlıyordu. Hele eşine ve diğerlerine her baktığında gözyaşları sel olup akıyordu. Osman'ın eşi Zöhre'nin bu intizarına dayanamıyor, onu sakinleştirmek için çırpınıp duruyordu. Ama nafileydi. Zöhre ailesinin fertlerine baktıkça daha çok ağlıyordu. Zöhre nenenin etrafında dönüyordu çocuklar, gelinler, gençler. O hiçbir şey yapamıyor, onların dertlerine derman olamıyordu. Böyle olması da ağlatıyordu neneyi. Çocuklar ağlıyordu, gelinler çırpınıyor, erkekler çaresiz etrafta dolaşıyorlardı. Abdülvahap diğer erkeklerle birlikte Osman'ın evinin bir odasına toplanmış, saklanmaya çalışıyorlardı. Zöhre nene kadınlar ve çocuklarla birlikte evin salonunda kalmışlardı. Saldırganların erkekleri saklandıkları odada bulamayacağı, kadınlara ve çocuklara da dokunmayacağı varsayılıyordu. Bu öngörüye dayanılarak böyle bir düzenleme yapılmıştı. Bu şekilde düşünmenin katliamcılığın gerçeklerine uygun olmadığı, bu fantastik çözümlerin çaresizliğin sonucu ortaya atıldığı hemen görüldü. Katliamcılar içeri girdiklerinde ilk olarak erkeklerin bulunduğu odaya yöneldiler. Zöhre nene erkeklerin bulunduğu oda basıldığında bütün yüreğini ortaya koyarak bir panter gibi atılmıştı onların önlerine. Önce tepelemiş geçmişlerdi. Onların ayaklarının altında ezilmemiş, tekrar ayağa kalkarak karşılarına dikilmişti. Bu arada itilip kakılmış, vücudu yara bere içinde kalmıştı. Saldırganlarla kavgadan kaçmamış, direnmekten yılmamıştı. Osman'ın evinden çıkartıldıklarında Abdülvahap dedenin yanındaydı Zöhre nene. Onunla birlikte ona siper olmaya çalışırken diğerlerini de gözetliyordu. Bir an kardeşi İbrahim'e gitti gözleri. Yeğeni Mehmet içerideyken vurulmuş, az ötede eşi döndüğüyle birlikteydi. Onlara bakayım derken yanında patlayan silahla Abdülvahap'ın vurulduğunu gördü. Yaralanmış Abdülvahap'ı aldılar aralarına. Zöhre nene elinde silahı tutan saldırganın üstüne yürüdü. Ona da sıktılar silahlarını. O da yıkıldı Abdülvahap dedenin yanına. Her patlamada biri düşüyordu yere. Zöhre nene neden düştüğünü anlayamamıştı. Yaralandığının farkında değildi. Tekrar ayağa kalkmaya niyetlendiğinde bedeninden akan kanı ve yarasını gördü. Yine de heybetlenerek kendisini vuranın üstüne yürümek için ayağa kalkmaya çalışıyordu. Zorlanarak etrafına tutunarak kalktı ayağa. Tam karşısında burnunun dibindeydi katil. Kirden sararmış dişleriyle sırıtıyordu. Yakasından tuttu yaralı Zöhre nene, dermanı kalmamış elleriyle. Katilin bir el hareketiyle yere düştü yeniden. Elindeki silahı doğrulttuğunda bir başkası sopayla vuruyordu, boşalttı kurşunlarını katil. Yerdeydi. Kaç yarasının olduğunu, neresinden yaralandığını bilmiyor, merak etmiyor, düşünmüyordu. Hayatta hiçbir bağı kalmamıştı sanki. Yerde yatan kocası Abdülvahap'a baktı. Hareketsiz yatıyordu küçük bir kan gölü içinde. İlk kez ölüm geldi aklına. Katil Zöhre nenenin ölmediğini gördü. Tekrar doğrulttu silahını, bir daha bastı tetiğe. Zöhre nene hafif sarsıldı ve sonra ölüm. Zöhre nene Abdülvahap dede ile birlikte evlerinden ayrılırlarken ölümden kaçtıklarını sanıyorlardı. Halbuki onların kimlikleriydi ölümlerine yol açan, bulundukları ev değildi. Halbuki onların kimlikleriydi ölümlerine yol açan, bulundukları ev değil. Zöhre nene onca yılı kimseye hiçbir kötülük yapmadan geçirmişti. Kimseye zarar vermemiş, tek bir düşmanlık yaşamamıştı. Yıllarca çocuklarının geleceği için eşiyle birlikte didinmiş, çırpınmıştı. Bu yaştan sonra belki birkaç yıllık huzur yaşayacaktı. Belki torunlarını sevecek, onların dertlerini dinleyecekti. Bir torununa gelin isteyecek, bir diğerine damat bulmak için dertlenecekti. Bu küçük mutlulukları yaşamasını istemediler. Bin yılların öfkesiyle saldırdılar, katlettiler Zöhre neneyi. Zöhre nenenin katilleri bulunamamış, zanlılar cürme yalnız iştirak ettikleri için cezalandırılmışlardır. Katledilen Gürünlü Ali Yılmaz'ı komşusu olan öğretmen katletmişti. Bu katil öğretmene Ali'nin birçok zaman ekonomik katkısı olduğunu biliyorum. Buna rağmen Ali'yi katletmekte tereddüt etmemişti bu katil. Ali Yılmaz yiğit birisiydi. Zaten uzun süre çatışarak kendisini koruyabilmiştir. Ben Arnavutların çoğunlukta olduğu bir yerdeydim. Öyle kurtulabildim, yoksa beni de öldürürlerdi. Katliam tanığı Cuma Sağnak. Ali Yılmaz, Kürdo. Gürün, Alaca Mezar Köyü 1931. Ali Yılmaz'a kalpaklı derlerdi tanıyanlar. Ali Yılmaz girişimci bir insan olmanın avantajını yaşıyor, elinden gelen her işi yapmaya çalışıyordu. Çevresinde sayılan, sevilen birisi olması ona bir özgüven kazandırmıştı. Her işin üstesinden geliyor, her kapıyı açabiliyordu. Şehirde olanlardan haberleri vardı Ali Yılmaz ve ailesinin. Evi bastıklarında ailenin tüm fertleri evdeydi. Evin basıldığı belli değildi. Kapıya gelmişlerdi. Niçin geldikleri pek bilinmiyordu. Ancak gelenler tanıdıktı. İşlerinden biri İsmail'in okul arkadaşıydı. Diğeri de okuldan öğretmeni. Farklı görüşlerde olduklarını biliyorlardı. Ama aynı zamanda komşuydular ve komşuluk ayrı bir hukuktu. Onun için komşulardan katliam amaçlı bir saldırının gelebileceğini düşünmek, tahmin etmek doğru değildi. Ya da en azından öyle bir saldırı beklentisi içinde olmak, bu beklentiyi açıkça göstermek, komşulara karşı haksızlık olur diye düşünüyordu Kürdo Ali. Ancak gelenlerin tavırlarını, düşmanca yaklaşımlarını, dün yapılan saldırıların yarattığı gerilimi göz önüne alan İsmail'in babası Kürdo Ali, temkinli olmanın daha doğru olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla bir saldırının olabileceğini hesaplayarak hareket etmek istiyordu. Kendisi tedbir almaya çalışırken İsmail'i de kapıyı açması için gönderdi. Ali dayı oldu olası silahı önemseyen, silaha yabancı olmayan, kabadayılık özelliği de olan birisiydi. Gençliğinden bu yana silahı olmuştu. Silahla kimseyi vurmamış, kimseye haksızlık yapmamıştı ama silahsız olmayı da doğru bulmuyordu. Evi basmaya geldiklerinde de silahı kullanmasına gerek kalmasını istemiyordu ama silahını hazırlamıştı. İsmail kaygıyla kapıyı açtığında üstüne çullandılar. İsmail'in her tarafı yara bere içinde kalmıştı bir anda. Altlarındaydı İsmail. Kimi cebinden çıkarttığı bıçağı saplıyor, kimi elbisesinin altında gizlediği sopasıyla vuruyordu. Ali dayının tahmini, öngörüsü doğru çıkmıştı. Oğlunun üstüne çullandıklarında hemen silahına sarılarak ateşledi. Kimseyi hedef almadı, havaya doğru sıkıyordu. Vurmak değildi amacı. Oğluna yapılan saldırıyı geriletmek, saldırganları caydırmak istiyordu. Birkaç mermi sıkınca panikle dağıldılar evi basanlar. Bunlar olurken saat gündüz 11 sularıydı. Ali dayı İsmail'i içeri aldı. Kapının önü harabeye dönmüş, İsmail yaralanmıştı. Kaygıları daha da artmış, korku ve panik içindeydiler. Yaşanan saldırıyı püskürtmüş olmaları, saldırganları öfkelendirmiş olmalıydı. Durumu bir yenilgi olarak kabul edip daha güçlü bir saldırıya hazırlanabilirlerdi. Bu ihtimal düşündürmeye başlamıştı Ali dayıyı. Saat öğleden sonrayı göstermeye başladığında bir bataklık sineği sürüsü gibi geldiler. Ali dayı çocuklarına saklanmaları için bağırıyor, bir yandan da içeri atılan ateşten ve kurşunlardan korunmaya çalışıyordu. Elindeki tabancanın mermileri azdı. Onları dikkatli kullanacak, böylece saldırı boyunca kendisini ve ailesini korumaya çalışacaktı. Ali dayı silahla karşılık verince dışarıdakiler bir defa daha paniklediler. İçeride sanılandan daha çok silah olduğunu sanıyor, bundan dolayı korkuyorlardı. Silah sıkarak Ali dayıyı etkisizleştiremeyeceklerine karar verdiler. Evin içine bomba atmaya başladılar. Bombalar etkili olmuş, evin her tarafı yıkılmış, içindekiler de perişan olmuşlardı. Bunun üzerine Ali dayı ve ailesi harabe olmuş evden dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Yıkıntılar içinden çıkarlarken bile silahlar sıkılıyordu kendilerine. Bu arada İsmail babasının sesini duydu. Kürdo Ali, kaç kendini kurtar diye bağırıyordu İsmail'e. Kaçtı İsmail, yaralıydı. Kaçarken peşine düştüler. Yakalasalar öldüreceklerdi, yakalayamadılar. İsmail valiliğe gitti, durumu anlattı, yetkililere yardım istedi. Olmaz dediler, gidemeyiz, yeterli güç yok dediler ve İsmail'i yaralarından dolayı hastaneye götürdüler. Aklı evde, anasında babasındaydı. Telefon ettiler eve. Devletin İsmail için tek yaptığı iş bu oldu. Telefona cevap veren yoktu. Yetkililerin yardım edeceği de yoktu. İsmail vazgeçti yetkililerin yardımından ve beklemekten. Evde neler yaşandığını tahmin ediyor, tahmin ettiği şeylerin olacağını düşündükçe yüreği kanıyor, beyni yerinden oynuyordu. Daha fazla dayanamadı, eve gitti. İsmail eve gittiğinde yangın devam ediyordu. Her taraf ateş ve duman olmuştu. Babası, annesi ve ağabeyinin cesetleri sokaktaydı. Her birini bir tarafa gelişigüzel atmışlardı. Cesetlerin bulunduğu yerlerdeki kan birikintileri kurumaya başlamış, küçük kan gölcüklerine dönüşmüştü. Sağ olan var mıydı acaba aralarında? İsmail korkuyla yaklaştı her birine. Anasına baktı önce. Nefes almıyordu. Yüzüne bir acı yerleşmişti. Anasının kolunda bilezikleri vardı. Onları almak için kollarını kesmişlerdi. Bir insanın kolu nasıl kesilirdi? Babasının kesilmiş bileğini görünce bu soru anlamını kaybetmişti. Aklını kaybedecek gibi oldu İsmail. Annesinin gözlerinin birisi kanlanmış, bir diğeri yaralıydı. Kafasına biriketle vura vura ezmişlerdi. Korkunçtu gördüğü manzara. Korktu, ürktü, kaçmak istedi bir an yapamadı. Ağlayamayacak kadar dehşet içindeydi İsmail. İsmail babasının cesedinin üstüne gitti. Annesiyle yan yanaydılar. Kürt Ali'nin bileği kolundan koparılmıştı. Eve doluşanların babasını ısrarla aradıklarını biliyordu İsmail. Kürt Ali'nin kendilerine karşı ve uzun süre direnmiş olmasını kabul edemiyor, hazmedemiyorlardı. İsmail evden ayrıldıktan sonra eve girdiklerinde ilk olarak Kürt Ali'yi yakalamışlar, hemen çullanmışlardı üstüne. Birkaç el silah daha sıkmışlardı Ali dayının yaralanmış bedenine. Silahını almışlardı elinden. Tatmin olamamışlar, silahı tutan sağ elini bileğinden kesmişler, bize nasıl silah sıkarsın diye. Önce bir dahre ile vurmuşlar, bileği yaralanmış ama kopmamış. Bileği kopartmak isteyen bir başkası çıkmış meydana. Elindeki baltayı gerinerek vurmuş yerde yatan Kürdo Ali'nin bileğini. Bu durum Ali Yılmaz'ın sağ eli bilekten tamamen kesilmiş ibaresiyle geçti kayıtlara. Kürdo Ali'nin kolundan kopan bileğinden usul usul kan akıyordu sokağın betonuna. Ağlıyordu İsmail. Yaralarının acısından mıydı, gördüğü manzaranın yarattığı dehşetin etkisinden miydi bilinmez. Babasının üstünü başına aramışlar, elbiselerini parçalamışlardı. Üstünde bulunanları yağmalamak için bunu yaptıkları anlaşılıyordu. Biraz ötede kardeşi Hüseyin'in cesedi yatıyordu. Ona da biriketlerle vurmuşlardı. Ayrıca silah yarası görünüyordu bedeninin birkaç yerinde. Onun da kanlı elbiseleri yağma edilecek bir şeyler bulmak amacıyla didiklenerek parçalanmıştı. Cesetlerin başında kaldı bir süre İsmail. Ağlıyordu sessizce. Bazen yaralı olduğunu unutuyor, bir şeyler yapmak için harekete geçmek istiyordu. Aynı anda yarasının ağrısı oturuyordu yüreğine. Ne yapacağını bilemiyor, düşünemiyordu. Niçin burada oturduğunu, nereye gideceğini, annesiz, babasız, ağabeysiz, evsiz nasıl yaşayacağını düşündükçe aklı başından gidiyordu. Bir yol, bir çare akıl etmek için etrafa bakınıyordu, boş gözlerle. Yok, hiçbir yol görünmüyor, hiçbir çare gelmiyordu aklına. Yaraları sızlıyordu. Annesini düşündü, yarası sızlayan her evlat gibi. Ne güzel bir anneydi, ne çok severdi çocuklarını. Onların tırnakları taşa değmesin, ben öleyim derdi her zaman. Kim ölebilir çocukları için bir anneden başka? Şimdi sessizce parçalanmış bedeniyle yatıyordu yerde. Elleri böğründe bekliyordu, neyi beklediğini bilmeden. İsmail'in eve geldiğini görenler olmuştu. İsmail evin içinde dolaşır, cenazelerin başında ağlarken tekrar bastılar evi. İsmail'e saldırmaya başladılar. Ne cesaretle buraya geliyorsun diye bağırıyor, İsmail'i de öldürmek istiyorlardı. Hiçbir alibiyi, hiçbir komünisti sağ bırakmayacağız diyorlardı. Henüz çoğalmadan, sayıları azken kaçmak gerekir diye geçirdi aklından İsmail. Bir fırsatını bularak hızla sokağa fırladı, koştu. Bir an önce ayrılmazsa öldürüleceği kesindi. İsmail askeri bir aracın gittiğini gördü az ileride, hemen yetişti ona. Önüne dikildi, isterse etsinler diyordu kendi kendine. Araç acı bir fren yaparak durdu. Durumunu anlattı, yarasını gösterdi. Araç komutanı ikna olmuştu. Zaten böyle durumlar için çıkmışlardı devriye görevine. Aldılar İsmail'i arabaya. Böylece kurtulabildi İsmail. İsmail'i kovalayanlar vardı arkasından. Aralarındaki mesafe azalmıştı üstelik. İsmail'in askeri araca binmesi kovalayanların hevesini kursağında bıraktı. Yine de hırslarını gidermek için askeri aracın arkasından silahlarını boşalttılar. Sıkılan silahlar İsmail'e değil, İsmail'in sahip olduğu İnanca duyulan düşmanlığı, kini ve nefreti gösteriyordu. Araç yol almıştı, silahların etkisi olmadı. İsmail askeri araca bindiğinde yaşadıkları geçiyordu gözlerinin önünden. Ne olduğunu değil, bundan sonra ne olacağını da değil, mevcut durumu düşünüyordu. Anasının babasının kardeşinin cesetlerini orada bıraktığı için yüreği bir kez daha burkuldu. Cesetlerin durumu aklına geliyor, dayanamıyordu. Annesinin ezilmiş kafası, kesilmiş kolu ve babasının kesilmiş bileği silinmeyen ancak acıtan bir resimdi belleğinin içinde. Aklından geçen her şey gözyaşı olup akıyordu. Kanlı gözyaşlarını tutamıyordu. Askerler onu teskin etmeye çalışıyorlardı. İsmail aylar sonra mahkemede öğrenecekti. Babasının Rus casusu olduğunu sanıyorlarmış. Katliamdan sonra yağmaladıkları İsmail'lerin evi Rusların istihbarat merkeziymiş. Evin tavanlarını, parkelerini söküp Rus telsizlerini aramışlar. Bunca olanlardan sonra Ali Yılmaz'ın evinde telsiz bulamadıkları için yaptıklarından pişman olduklarını düşünmek herhalde fazlasıyla safiyane bir tutum olur. Ali Yılmaz'ın Maraş'taki tüm mal varlığı, evi, eşyası her şeylere yağmalanmış, gasp edilmiştir. Mezarı bilinmemektedir. Katillerinin çoğu komşularıydı. Ali Yılmaz'ın yakınlarından Ayşe Yılmaz bu konu açıldığında, komşu denildiğinde eskiden dayanışma ve sahiplenme akla gelirdi. Maraş'tan sonra komşu dendiğinde çok korktuğum insanlar geliyor aklıma, dedi. Size ne anlatayım? Katliamı her hatırladığımda ateş basıyor bedenimi, zemherideymişim gibi titriyorum, yüreğim kanıyor. Ayşe Yılmaz, ailenin yakını. Hatice Yılmaz, Gürün, Alaca Mezar Köyü, 1934. Hatice üç erkek çocuğu olan orta yaşlı bir anneydi. Çocuklarından birisi okumuş, polis olarak görev yapıyordu. Ortanca oğlu Hüseyin babasıyla birlikte çalışıyor, en küçükleri İsmail ise okula devam ediyordu. İsmail'in okumasını çok istiyordu Hatice. Büyük oğlunun evliliğini düşünüyorlardı. Hüseyin'in de yakında askere gitmesi gerekiyordu. Hüseyin okumasa da işlerin başına geçebilirdi. Eli işe yatkındı. Okul da bırakmıştı. Şimdi hazır yaşı da gelmişken askere gitsin. Bu arada diğer oğlan evlenirdi. Her şey bekledikleri gibi gelişir. Büyük oğlan evlenir. Hüseyin de askerliğini yapar gelirse kendileri de köye bir ev yapmayı düşünüyorlardı. Hatice Ana böylece kendince bir hayat planlaması yapmış, onu uygulamaya çalışıyordu. Komşuların ve tanıyanların, Kürt Ali dedikleri eşinin işleri fena sayılmazdı. Kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyorlardı. Kendilerine benzer durumda olan komşu ve tanıdıklarının birçoklarına göre durumları iyi sayılırdı. Hatice çocuklarının düğün giderleri için hazırlık da yapıyordu. Adettendir. Anneler çocuklarının düğün giderleri için önceden bir şeyler biriktirmeye başlarlar. Böylece düğün günü gelip çattığında karşılarına çıkan beklenmedik harcamaları karşılamaları daha kolay olur. Hatice Yılmaz, eşi Kürdü Ali'den aldığı harçlığın büyük bir kısmını biriktiriyor, altın alıyordu. Hem altın bilezikleri takınmanın zevkini de yaşamış oluyordu böylece. Kollarında sıra sıra bileziklerle dolaşmak hoş olmasına hoş oluyordu ama bazılarını da çıldırtacak kadar kıskandırıyordu. Hatice'nin oturduğu yerde oturan komşuları genellikle yoksul insanlardı. Ya köylerde tarım işçiliği yapıyorlar ya da Maraş'taki küçük işletmelerde çalışıyorlardı. İki gündür şehirde yaşanan kargaşa herkes gibi Hatice'leri de etkilemişti. Kimse huzur içinde değildi. Gerçi hiçbir şeye karışmamışlar, herhangi bir şey de yapmamışlardı. Ama Alevi, solcu ve Kürtlerdi. Bunu inkar edecek halleri yoktu ya. Neden bunu sorun ediyorlar ki? Alevi ve Kürt olmak kimsenin elinde değildi. Bundan dolayı insan öldürülür mü? Hatice bu soruları soruyor ve yapılana kızıyor, sabahleyin görüştüğü komşularına da bunları anlatıyordu. Onlar da Hatice'ye hak veriyorlardı. Onların da hiçbir şeyden haberleri yoktu. Ya da yalandan öyle davranıyorlardı. Hatice bunu hiçbir zaman öğrenemedi. Sabah bir kapışma oldu. Kocasının silahı olmasaydı, sabahki kapışmada haklarından geleceklerdi. Ali'nin direnmesi işe yaramıştı. Gitmişlerdi gelenler. Hatice bunu görünce keşke daha çok silahlarımız olsaydı diye hayıflandı. Bazen şaka ederlerdi kocasıyla. Kocası, Hatice'nin de silah kullanan bir kadın olmasını istediğini söylerdi. Daha çok filmlerde olduğu gibi. Mesela Fatma Girik gibi. Böyle bir film izlerlerken Ali söylenirdi. Ne var sende böyle Fatma Girik gibi silah kullansan diye. Hatice de kızar gibi yapar. Aman sen de silahla ne işim olur derdi. Şimdi aslında silahla işinin ne kadar çok olduğunu düşünmeye başladı. Hakikaten neden bir silahı yoktu? Neden bilmiyordu silah kullanmayı? Eğer bilseydi Ali alırdı ona da bir silah. Ve şimdi ne kadar işe yarardı. Dayanırdı pencerenin birisine, söylerdi şu zalim komşularına iki çift söz. Neyse, inşallah gerekmez diye kovdu bu olmaz şeyleri kapısından. Hatice'lerin evini basanlar tekrar geleceğiz demişlerdi giderlerken. Ama herhalde artık gelmezler diye düşünüyordu Hatice. Askeri var, polisi var bu memleketin. Onlar artık bunları engellerler diyorlardı onlar gittikten sonra kendi aralarında. Birkaç saat geçmişti. Gelen giden yoktu ama ortalık durulmamıştı. Kaynıyordu her taraf. Yanan evlerin dumanı doldurmuştu sokağı. Durmadan sağa sola koşuşturan gruplar dolaşıyordu etrafta. Ortalıkta asker namına kimse görünmüyordu. Korkuyorlardı. Çığlıklar duyuluyordu uzaklarda. Yüreği yanmış insan çığlıkları. Bıçak gibi saplanıyordu insanın içine. Ali, Hatice ve iki oğlu evden çıkamıyorlardı. Çıkıp gitmek iyi olacaktı ama çıkmak kolay değildi. Kürdo Ali, sabah yaptıkları ilk saldırıdan kendilerine karşı koyduğu için kinlenmiş olabilirler diye düşündüler. Bu durumda dışarı çıkarlarsa Ali'yi görür görmez saldıracaklardı. Ortalık biraz sakinleşse belki bir yolunu bulup çıkabilirlerdi. Ama şimdi çıkmak doğru değildi. Gün öğleni geçmişti. Gecenin karanlığına kadar bir şey olmazsa eğer belki o zaman karanlıkta çıkıp gidebilirlerdi. Bunları düşünürlerken acıktıklarını fark ettiler. Mutfakta ne buldularsa atıştırdı her birisi. Günlerden cumartesiydi. Mutfakta bir şey de kalmamıştı. İki gün sonra çarşıya gidecekti Hatice. Öğlen geçmişti. Tekrar bir gürültü duydular evlerinin yakınında. Dışarıya baktıklarında bir yığın saldırganın evlerine doğru düşmanca olduğu çok belli olan bir biçimde geldiklerini gördüler. Ellerinde uzun namlulu silahları olanlar vardı en önde. Önde yürüyenlerden bazılarının yüzleri maskeliydi. Siyah şalvarlarını yerlendire yerlendire geliyorlardı. Geçtikleri evlerin önündekiler kapılarında şevklendiren sözlerle uğurluyorlardı saldırganları. Kimileri de peşlerine takılıyor, yardımcı olmak için çırpınıyordu. İnsan öldürmeye gitmek, insan öldürmek sıradanlaşmıştı katliam günlerinde. Saldırıya gelenler bu defa hem kalabalıklardı hem de kinleri bilenmişti. Kapıya dayandılar. "Çık dışarı Kürt Ali!" diye bağırdı birisi. Seslerinin rengi niyetleri gibi karanlıktı. Hatice çocuklarıyla birlikte evin içine atılan paçavraları ve taşları dışarı atıyor, hem yangını önlüyor hem de dışarıdakilere karşı savunma yapmış oluyordu. Ali silahına davrandı yine. Hazırlanmıştı zaten saldırıya karşılık vermek için. Artık karşılıklı çatışmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Ne onların kalabalık olmaları ne de silahlarının çok olması Kürdo Ali Yılmaz'ın direnişini engellemedi. Ancak mevcut durum eşitsiz ve zordu. Hatice'nin eşinin silahlı direnişini güçlendirmek için attığı taşlar kurşunlar kadar iş görüyordu. Böylece eşi Ali'ye hem mermi hem de zaman kazandırıyordu. Ayrıca Kürdo Ali'nin silah sıkıyor olması saldırganların biraz olsun uzaklaşmalarını sağlıyordu. Ancak uzaklaşanlar daha güçlü bir direniş olmadığı için tekrar geliyorlardı. Katliamcıların sürdürdüğü saldırıların bir yerinde Hüseyin vurulmuş inliyordu. Evin birkaç köşesinde yangın başlamıştı. Hatice oğluna su vermek için kalktığında göğsüne saplanan kurşun onu da oğlunun yanına düşürdü. Hatice henüz yaralıydı, ölmemişti. Bir yandan kendi yarasının kanını durdurmaya çalışıyor, bir yandan da oğlu Hüseyin'le ilgileniyordu. O sırada Ali silahla direnmeye devam ediyordu. Eve girememişlerdi. İçeri bir bomba attılar. Evin içinde patlayan bomba her taraftan duyuldu. Ev eşyalarıyla birlikte darmadağınık bir hale geldi. Duvarları yıkılan evin içine girmek kolaylaştı. İçeriye yığılan molozlar evi bir harabeye çevirmişti. Bombadan sonra Ali'nin silahı da susmuştu. İçeri doluştular. Zafer naraları atar gibi böğürtüler eşliğinde. Gruplar halinde evin içindeki odaların kapılarına yüklendiler. Bir yandan ganimet arıyorlar, bir yandan da marifetlerini görmek istiyorlardı. Hatice'yi gördüler ortalık yerde, vurulmuş yatıyordu uzunca. Hışımla bağırdılar üstüne. Yaşıyordu Hatice. Yardım isteyen gözlerle baktı katillerine. Belki çaresizlikten, belki içgüdüsel olarak. Bağırdılar, "Yaşıyor bu!" diye. Birkaçı birden tuttukları gibi dışarıya taşıdılar Hatice'yi. Sürükledikleri yerlere akan kanı dökülüyordu Hatice'nin. Taşıyanlardan birisi üstünü ararken bir diğeri Hatice'nin kolundaki bileziklere bakıyordu açgözlülükle. İndirdiler yaralı Hatice'yi evinin yıkılmış duvarının dibine. Tepelerinde bekliyordu birisi. "Vurun," dedi. Elindeki briketle vurdu Hatice'nin kafasına. Briketler iniyor, briketler kalkıyordu. Kanlı ve et parçalarına belenmiş olan briketler. Hatice'nin gövdesinin üst tarafında bir insan başı değil, ezilmiş bir kemik, et ve beyin yığını vardı. Ezilmişti Hatice'nin kafası. Altın bilezikler için kesilen kol. Hatice'nin kafasını ezenlerin hepsi kolundaki altınlara göz dikmişlerdi. Büyük ve iştahlı bir doyumsuzlukla. Hemen bilezikleri Hatice'nin kollarından çıkarmaya çalıştılar. Nasıl olduysa bilezikler çıkmıyordu. Defalarca denediler, çıkartamıyorlardı. O bilezikleri almanın hırsı büyüyordu işlerinde. İnsan katliamcı olmaya görsün neler yapmaz ki? Hatice'nin kolundan çıkaramadıkları ancak almaktan da vazgeçmedikleri bilezikleri almanın yolunu buldu bir katliamcı. "Kolunu keselim, altınları çıkartalım," dedi. Bunu diyen daha fazla beklemedi, altınları almanın cazibesine daha fazla dayanamadı. Elindeki dahreyi vurdu Hatice'nin kolunun ortasına. Gerinerek ve bütün gücüyle vurmuştu. Kol koptu, bir dal kopar gibi ileriye fırladı. Kan fışkırdı hemen. Koldan akan kanın üstüne döküldüğüne bakmadan en yakınında olan altınları çıkartarak yanındakilerle paylaştı. Kavgalı, sorunlu bir ganimet paylaşımıydı. Sonuçta kestiler Hatice'nin kolunu, paylaştılar bilezikleri. Hatice Yılmaz'ın kayıp cesedi nerede? Askerler geldiğinde ortada, yıkılmış yanmış bir evin enkazı içinde 3 tane insanın cesedi yatıyordu. Yılmaz ailesi katledilmiş, yakınlarından henüz kimse şehre gelmemişti. Sağ kalan Ali ve İsmail yaralı hastanede yatıyorlardı. O koşullarda cenazelerle ilgilenecek ailenin bir yakını bulunmuyordu. Zaten aile görünlüydü ve Maraş'a giriş çıkışlar yasaklandı ve katliamcılar tarafından engellendiği için henüz ailenin herhangi bir yakını cenazelerine sahip çıkamamıştı. Maraş'ta yaşayan Yılmaz ailesinin yakını olan birkaç ailede benzer saldırıları yaşamış ve benzer bir katliam görmüşlerdi. Doğal olarak onların da Yılmaz ailesinin cenazeleriyle ilgilenmeleri mümkün olamadı. Bu durumda ailenin cenazeleri daha sonra ailenin yakınları geldiklerinde alınır diye düşünülerek devletin ilgililerine teslim edildi. Ancak aileden cenazeleri almak isteyenler geldiklerinde Hatice Yılmaz'ın cesedinin olmadığı görüldü. Bu durum davanın ilgili kayıtlarına Hatice Yılmaz'ın cesedi muhtar tarafından ilgililere teslim edilmesine rağmen otopsi raporu ve cesedi bulunamamıştır şeklinde geçmiştir. Özetle Maraş katliamında katleden Hatice Yılmaz'ın cesedi de Mahmut Ünal'ın cesedi gibi kayıptır. Ailesine teslim edilmemiş, ailesi veya resmi bir makam tarafından defnedilmemiştir. Hatice Yılmaz'ın mezarı da yoktur. Altını çizmek adına tekrar etmek gerekir ki Maraş katliamında öldürülen Hatice Yılmaz'ın ne cenazesi ne de mezarı bulunmaktadır. Ayrıca diğerlerinde olduğu gibi Hatice'nin de katili tespit edilememiş, yargılanan sanıkların bazıları ölüme sebebiyet vermekten dolayı cezalandırılmışlardır. 12. ayrımın sonu, sayfa 227.